Ayrım 2.
Dinleyin Murcak, dedi nihayet Artem. Madem ki işler böyle oldu, bu faslı kapayalım. Ama bundan böyle ayağını denk al. İş başında dalga geçmek yok artık. Saklandığın anda düzeltirim. Ve bilirsin nasıl düzelttiğimi. Bunu aklında iyi tut. Bir yıl geçsin, doğru dürüst çalıştığını görürsem seni de depoya almalarını söyleyeceğim. Orada bir meslek edinirsin kendine. Çünkü garda o pis bulaşıkların ortasında hiçbir zaman adam olmana olanak yok. Şimdiden aldırtırdım atölyeye seni. Ama orada çalışamayacak kadar küçüksün. Bana gelince naklettirdim kendimi. Artık burada çalışacağım. Anamız bundan böyle çalışmayacak. Yeter artık namussuzların önünde eğilip büküldüğü. Aç gözünü, göreyim seni. Doğru dürüst bir insan ol. Kalktı, gerindi ve çıktı. Dev gibi yapısıyla kapıdan geçemiyor ve eğilmek zorunda kalıyordu. Pauka avludan seslendiğini işitti ağabeyinin. Bir çift çizmeyle bir çakı getirdim sana. Annen verecek. Garın büfesi gece gündüz işlemekteydi. Tam 6 tane demir yolu hattının kesişme noktasına kuruluydu istasyon. Bunun içinde büfe daima tıklım tıklım oluyor. Ancak gece yarısından sonra 2 tren arasında biraz tenhalaşıyordu. Yüzlerce askeri tren gelip geçiyordu durmadan. Oradan ardı arkası kesilmeksizin kanlar içerisinde sakatlanmış, paramparça olmuş insanlar geliyor ve gri üniformalar içinde adı sanı belirsiz taze etler yollanıyordu oraya. 2 yıldan beri çalışıyordu Pauka. Bütün evreni mutfak bölmesini sınırladığı o daracık yerden ibaretti. 10 zavallı rubleciye yükselmişti ücreti. Ama bu arada büyümüş, olgunlaşmış ve pekişmişti. 6 ay süreyle mutfakta aşçı yardımcılığı yaptıktan sonra kovulmuş ve gene de ofise alınmıştı. Şef bu yabani çocuğu hiç sevmemişti ama almadan da edememişti. Akıllara durgunluk veren dayanma gücü olmamış olsa çoktan kovulurdu. Ama atikti, işe yatkındı ve yorulmak nedir bilmiyordu. Bu bakımdan da hiç kimse kolay kolay yerini dolduramazdı onun. Hele yemek saatlerindeki hamaratlığına hiç diyecek yoktu. Yemek dolu tabakları mutfaktan ofise götürmek ve hiçbir şeyi devirmeden aradaki basamakları hızla atlamak yalnız ona vergiydi sanki. Bütün bu koşuşmaya öteki uğraşlar da eklenince soluk alacak vakti kalmıyordu. Geceleyin büfenin gürültüsü kesilir gibi olduğu zaman mutfağa bitişik dar kiler odalarında garsonların toplantısı başlar ve hesaplar dökülürdü ortaya. Eski yeşil örtünün üzerinde serpilmiş duran banknotlara gözü doymuştu artık. Şaşırmıyordu. Biliyordu ki bu üniformalı uşakların her biri 24 saatlik servisin sonunda 30-40 ruble kadar bahşiş toplamaktadır. Ve bu parayı sonra gidip ya zil zurna sarhoş olarak harcamakta ya da kumarda kaybetmektedir. Pavka'yı asıl öfkelendiren bu paraların havrup harman savrulmasından çok bu kadar kolayca kazanılmasıydı. Toptan namussuz bunlar. Artem ki 1. sınıf bir tesviyeci, ayda kazandığı 48 ruble. Benim ücretimse 10 rubleyi ucu ucuna buluyor. Ve anam gevreyinceye kadar çalıştığım halde. Tabakları masadan masaya gezdirmekten başka hiçbir hüneri olmayan bu domuzlarsa, bizim bir ayda kazandığımızı bir günde alıp, hergelelik damına ne varsa canlarının çektiği gibi yapıyorlar işte. Pauka'nın gözünde bütün bu garsonlar tıpkı patronlar gibi, tıpkı patronlar kadar birer yabancıdan, birer hasımdan ibaretti. Burada uşaktırlar, buradan çıkınca adam oluverirler birden. Zengin yaşamı sürer karılarıyla çocukları. İyi tanıyordu Pauka, sırtlarında liseli üniformasıyla dolaşan o muhallebi çocuklarını iyi tanıyordu o. Semirdikçe semirmiş kadınları. Bu uşaklar hizmet ettikleri müşterilerden çok daha fazla para alıyor diye düşünürdü sık sık. Kendi kendine duyduğu tiksintiye de bir de kin eklerdi. Hiçbir şey şaşırtmıyordu artık onu. Evet, akşam bastı mı bodrum katının kıyı bucağında, kilerde, büfenin arka tarafında olup bitenler bile. Bulaşıkçı kızlar, satıcı kızlar, sofracı kızlar ancak reddetmeme koşuluyla barınabilirdi burada. Bunun içinde birkaç ruble gördüler mi her önüne gelene satıyorlardı kızları. Parayı veren düdüğü çalıyordu. Bunu da iyi biliyordu Pauka. Yaşamın bütün pisliğini tanıyıp öğrenmişti. Bu bataklıktan bir an önce sıyrılıp çıkmak istiyordu. Atölyenin dumanlı muazzam yapısı çekiyordu onu. Ama Artem yasal yaşı erişmediği için kardeşinin çırak olarak depoya girmesini sağlayamamıştı. Pauka fırsat buldukça ağabeyiyle birlikte dolaşır, vagonları gözden geçirirdi birlikte. Fransa gittikten sonra büfedeki yaşamı daha da kararmış, daha da çekilmez bir hale gelmişti. Daima neşeli ve güler yüzlü olması bilen genç kızın yokluğu çöktükçe çöküyordu üstüne. Yeni işe alınmış göçmenlerin bitmek tükenmek bilmez yakınmalarıyla uğuldayan ofiste, kızın eksikliği daha da belli ediyordu kendini ve Pauka yalnızlığını duyuyordu derinden derine. Vakit gece yarısıydı, belki daha da geç, işin hafiflediği saatler. Ocağa son kütükleri de yığmış olan Pauka, yarı aralık duran parmaklığın önüne çökmüş ve gözleri hafifçe kapalı, ıssız ofisin sessizliği içinde çıtırdayan ateşin tatlı ılıklığına bırakmıştı kendini. Ama çok geçmeden o acı anı gelip çöktü. Geçen cumartesi günkü sahne, olanca tazeliği ve keskinliğiyle canlandı yeniden. Gene geceleyin, işin hafiflediği saatlerdi. Bir odun yığınının üzerine tırmanmış, kumarcıların her zamanki toplantı yeri olan mutfağa bitişik, küçük bölmelerden birini gözetliyordu. İyice alevlenmişti oyun. Merdivenin tepesinden doğru ayak sesleri işitti birden. Prokor, hani o şaşı garson, ofisten inmekteydi ve Pauka, karanlığın içine kayacak zamanı güçlükle bulabildi. Gizlendiği yerden şefinin ve düşmanının geniş sırtıyla kocaman kafasını henüz görmüştü ki daha hafif, daha aceleci bir ayak sesiyle ürperip kaldı. Alışık olduğu bir sesleniş geldi yukarıdan. Prokoşka, bekle biraz. Garson istemeyerek durup homurdandı. Ne istiyorsun gene? Prosya, çünkü Prosya'ydı bu ve Pauka açık seçik görüyordu şimdi onu. Garsonu kolundan yakaladı, boğuk bir sesle ve kesik kesik konuşuyordu. Temin'in sana verdiği parayı ne yaptın Prokoşka? Prokor hırçın bir hareketle kolunu çekerek terslendi. Sen paranı aldın ya. Tabii aldım ama çok bir şey değil ki aldığım. Oysa Temin cimrilik etmedi. 300 ruble aldığını biliyorum Prokoşka. Garson sırıtmıştı. 300 mü dedin? Ne olmuş yani? Yoksa hepsini sana mı vereyim isterdin küçük hanım? Basit bir bulaşıkçı için biraz fazla olmaz mı bu? Aldığın 50 rubleye fit ol kızım. Sana yeter o, hadi. Bir temen için bulaşıkçı kızla yatmak şeref midir sanıyorsun yoksa? Senden 1000 kat daha temiz, üstelik de görgülü bayanlar bile o kadar para almıyor. 300 ruble ne demek? Bana teşekkür etmen gerekir senin. Adamın biriyle küçücük bir gece geçireceksin ve 50 ruble alacaksın. Kimden kötü be kızım? 20 ruble daha vereyim, kapatalım hesabı. Ama tutup da beni aptal yerine koyma sakın. Aklını başına toplarsan seni korurum. Pişman olmazsın. Prokor mutfağa girip kaybolurken, yılan, alçak yılan diye haykırdı arkasından Prosya. Sonra da biraz önce Pauka'nın tünediği odun yığınına yaslanıp çökerek ulumaya koyuldu. İçinde tarife sığmaz bir uğultu koptu Pauka'nın. Kızın hıçkırıkları, sığındığı köşenin karanlığı içinde yankılanıyordu şimdi. Orada bulunduğunu belli etmeyecek kadar akıllılık etti. Merdivenin altında hareketsiz donup kalmıştı. Demir direkleri koparmak istercesine sıkmıştı yumruklarını. Bulanık ve ağır bir şeylerin yükseldiğini duydu içinden doğru. Umutsuz sözcükler çakılıyordu sanki bir çekişle beynine. Bütün zalimliklerini gerçek oluşlarından alan sözcükler, ''Onu sattı namussuzlar, sattılar onu da işte. Prosya, ah Prosya.'' O günden beri hiçbir şeyle ölçülemeyecek hale gelmişti kini. Bir de ukde vardı içinde. O namussuzu iyice dövecek kadar güçlü olsaydım, ah! Artan gibi olsaydım ben de. Ocakta kıvılcımlar, mavim tırak ve uzun şeritler halinde durmadan fışkırıyor, kovalıyor birbirini ve kucaklaşıp sönüyordu. Birisi ateşten dilini küstahça çıkarıp sallayarak onunla alay ediyormuş gibi geldi Pauka'ya. Sessizlik, tutuşan odunların çatırtısıyla ve yalağa dökülen damlaların tek düze düşüşüyle bölünmekteydi. Ofis gibi mutfakta ıssızdı. Vestiyerde uyuyordu şefle yardımcıları. Bu sessizlik en az 3 saat sürerdi ve aşçı yamağı Kilimka bu 3 saati yukarı çıkıp Pauka ile birlikte geçirmeye alışıktı. Nitekim pırıl pırıl temizlediği son tencereyi de asıp ellerini kuruladıktan sonra ofise tırmandı. Duvarda beliren eğri büğrü gölgesinden tanıdı Pauka onu. Bağdaş kurmuş olduğu yerden ve başını çevirmeksizin oturmaya davet etti arkadaşını. Hayrola Pauka, şimdi de ateşin önüne çöküp büyücülük mü yapmaya başladın diye şaka etti yamak. Ama yüzündeki dostça gülümseyiş daha sözlerini bitirmeden donup kalmıştı. Pauka'nın alevlere dikili gözleri kendisine çevrildiğinde o güne kadar rastlamadığı bir acayip hüzün görmüştü Klimka. Bir an durakladı ama şaşkınlığını yenemeyerek sordu. Tuhaf bir halin var bu akşam senin. Ne oluyor kuzum Allah aşkına? Bir şey olduğu yok Klimka. Bıktım usandım bu yaşamdan. O kadar işte. Pauka'nın dizlerinin üzerinde hareketsiz duran yumrukları birden sıkılıvermişti. Boş versene yahu. Bal gibi bir tuhaflığın var senin bugün. Bugün mü dedin? Hadi canım, buraya adımımı attığım ilk günden beri böyleyim ben aslında. Şu olup bitene bak bir kere. Hayvanlar gibi çalışıyoruz da sabahtan akşama kadar bütün ödülümüz kötek üstüne kötek yemek oluyor. Bizim işimiz nedir? Anlayamadım gitti. Patronlara hizmet etmek mi yoksa dayak yiyip azar işitmek mi? Herkes gibi sana emir yağdırır, herkes seni hırpalar eğer canı çekiyorsa. Çırpın, geber, fiyatı aynı. Onlar hoşnut etmek için ne denli çırpınırsan çırpın, gene de hoşnut olmayan birisi çıkıyor. Hoşnut olmayınca da Allah yarattı demiyor tokatı indirirken. İşte o zaman da ben... Dehşete uğrayan Klimka sözünü kesmişti. O kadar bağırma, bir bakarsın işitiverirler. Ne çıkar yani, işitirlerse işitsinler. Nasıl olsa çekip gideceğim buradan. Bu namussuz alayının ortasında, bu mağarada kakılıp kalkmaktansa gider yollarda kar temizlerim daha iyi. Hepsinin cebi parayla dolu bak, bizi yük hayvanı yerine koyup kızları satıyorlar. Tesadüfen namuslu, direnen bir kıza çattılar mı, kapı dışarı ediyorlar gözlerini kırpmadan. Ne yapabilir sonra o kız? Nereye gider? Bütün bunları bir güzel hesap etmiş aşağılık köpekler. İşe aldıkları kadınlar daima ya mülteci ya da evsiz, öksüz takımından. Aç kalmadıkça kim satar kendini bir lokma ekmek için? Açlığa ve yoksulluğa güveniyor bu alçaklar. Doğrulup yumruklarını sağlamaya koyulmuştu havada, sesi öfkeden titriyordu. Klimka fırlayıp kapıyı kapatırken Pauka devam etmekteydi. Sen örneğin Klimka, dayağı yiyince susup hazmedersin hep. Gık demeye bile cesaretin yoktur. Düşündün mü hiç neden? Sessizlik oldu. Pauka bitkin bir halde bir taburenin üzerine çökmüş, başını ellerinin arasına almıştı. Aşçı ama ateşi dürtükledikten sonra geçip Pauka'nın karşısına yerleşti. Bu akşam ne okuyoruz bakalım? Kitapçı kapalıydı, kitap alamadım. Bayram değil, seyran değil. Neden kapalıymış? Jandarmalar alıp götürmüşler adamı. Söylediğine göre yasak kitap bulmuşlar. Yasak kitap da neymiş diye sordu Klimka. Yasak kitap demek politika demekmiş söylendiğine göre. Gittikçe biraz daha afallayarak arkadaşına bakmaktaydı Klimka. Politika mı dedin? Politika da ne demek kuzum? Pauka omuzlarını silkti. Ben de pek iyi bilmiyorum ama söylendiğine göre çara karşı çıkarsan politika olurmuş. Klimka sıçramıştı korkudan. Vay anasını, demek böyle adamlar da var. Ne bileyim, var mı yok mu? Araya karışan bir olay Pauka'nın işine beklenmedik bir anda son verecekti. O gün don vardı. Pauka nöbeti devralacak oğlan zahmet edip gelmemiş olduğu için eve dönemedi. 24 saatlik sıkı bir çalışmadan sonra miskin bir haldeydi. Geceleyin işlerin hafiflemesinden yararlanıp sürekli olarak ısıtmakla görevli bulunduğu kabı doldurmak istedi ama tulumba işlemiyordu. Ve musluğu kapatmayı unuttu Pauka. Sonra da yorgunluğa dayanamayıp odun yığınlarının üzerine uzandı. Uzanmasıyla uyuyakalması bir oldu. Birkaç dakika geçmeden musluk suyun geldiğini müjdeliyordu ve su geldi gerçekten. Bir güzel doldurdu kazanı. Sonra taştı. O saatte her zamanki gibi ıssızlaşan ofisin zeminini kapladı, haince kapıdan sızıp bekleme salonuna yöneldi ve uyuyan yolcuların bavullarına doğru hücuma geçti. Hiç kimse bir şey fark etmeyecekti belki de. Ne var ki yolculardan birisi oturacak yer bulamamış ve zemine uzanmıştı. Uyanıp da bu umulmadık banyonun ortasında bulunca kendini tabii yaygarayı bastı. İnsanlar bagajlarına sarılırken su da ortalığı kaplayan çığlıklara hiç mi hiç kulak asmadan istilasına devam ediyordu. Hizmet etmekte olduğu yan salondan gürültüye koşan Prokoşka, gittikçe büyüyen su birikintilerinin üzerinden atlayarak ofisin kapısını ardına kadar açtı, ne olduğunu anlayayım diye. Ve açmasıyla birlikte önündeki tek engeli de kalkan su, çağlayan gibi gürleyip bütün salonu bastı. Personel imdada koşmuştu ama çığlıklar da gittikçe yükseliyordu. Prokoşka bütün bu olup bitenden habersiz derin derin uyuyan Pavka'nın üstüne çökmüştü bir anda. Bir yumruk yağmuru indi oğlanın kafasına. Uyku sersemliğinden bir türlü kurtulup da her bir yerinin niçin bu kadar ağrıdığını anlayamamıştı Pavka. Göz kapaklarının içinden kıvılcımlar fırlıyor, bütün vücuduna çiviler saplanıp giriyordu. Sendeleyerek eve kadar adeta süründü. Ertesi sabah Artem, kaşları çatık, yüzü gergin, bakışları katı Pavka'yı dinliyordu. Kardeşi olayı anlatıp bitirince, ''Peki kim soktu seni bu hale?'' diye sordu. ''Prokoşka diye şaşı bir garson var. İşte o. Anladım. Sen yatmana bak. Deri ceketini giyip fazladan tek söz söylemeksizin çıktı Artem. Şef garsonlardan Prokor'u görmek mümkün mü diye sordu dev yapılı bir işçi Glaşa'ya. Tabii mümkün. Biraz bekleyin. Neredeyse gelir. Adam kapının kanadına yaslanarak tamam dedi. Gerektiği kadar bekleyeceğim. Bakın geldi bile. İşte şu giren. Elinde tepsilerle. Artem'in kocaman eli Prokor'un omuzuna bir pençe gibi indi. Soru kısa ve kesindi. Kardeşimi niye dövdün Prokor? Prokor kurtulmak için boşuna çırpındı. Müthiş bir yumrukla yere serilmişti bile. Kalkıp toparlanmak istedi. Birincisinden daha müthiş bir ikinci darbeyle çivilendi yere. Bulaşıkçı kadınlar dehşet içinde çekilip açıldılar ve Artem çıkıp gitti. Prokor inleyerek kıvranmaktaydı. Her akşamki gibi o akşam da evde Artem'i beklediler ama o gelmedi. Çılgına dönen anne çok geçmeden öğrenecekti oğlunun tutuklanmış olduğunu. Ancak 6 gün sonra serbest bıraktılar. Gecenin geç saatlerindeydi. Çoktan uyumuştu anası. Gürültü etmeksizin Pavka'nın yatağına yaklaştı Artem. Oğlan uyumuyordu. Garip bir tatlılık vardı sesinde ve alışılmadık bir sevecenlikle sordu. İyisin ya yumurcak, artık unut bunu, aldırma. Yaşamda daha büyük felaketler de vardır. Niçevo, bundan sonra elektrik santralinde çalışacaksın. Ben konuştum bile. Bir meslek sahibi olursun, öğretirlerdi. İki elini uzattı, Pavka ve ağabeyinin kocaman pençesini kuvvetle kavrayıp sıktı. Küçük kenti allak bullak etti aniden gelen haber. Çar devrilmişti. Hiç kimse inanmak istemiyordu buna. İnanılacak gibi de değildi. Sonunda sisin içinden çıkıp gelen bir trenden iki öğrenci indi gara. Üniversiteli üniformaları ve omuzdan geçme tüfekleriyle. Onlarla birlikte kızıl kolçaklı bir devrimci asker müfresesi de inmişti. Jandarmaları, ihtiyar albayı, garnizon komutanını hapsettiler. Ve kent inandı. Karlı sokaklardan uzun siyah şeritler halinde yüzlerce insan yürüdü büyük meydana. Doymak nedir bilmeyen bir merakla dinlediler büyülü sözleri. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Heyecan ve sevinç yüklü günler akıp geçti. Gürültülü günler. Sonra gene sessizlik çöktü ortalığa ve menşeviklerle Bund 1 üyelerine yeni efendiler olarak yerleştiği belediye binasının üzerinde dalgalanan kızıl bayraktan başka bir şey kalmadı düzenin değiştiğini bildiren. Dipnot 1 Yahudi Sosyalist Partisi. 1917 yılı da geçti. Hiçbir şey değişmedi Pavka için. Klimka ile Serajka Buruşak için de değişmedi. Patronlar gene aynı patronlardı, yaşam gene aynı yaşam. Bir atlı muhafızlar alayı gelip işgal etmişti kenti. Süvari bölükleri her sabah gara giriyor ve güneybatı cephesinden kaçanları tutukluyorlardı. Olgun yüzlü, uzun boylu, sağlam yapılı, aslan gibi delikanlılardı bu muhafızlar. Çoğu kont ya da prens olan subayların omuzlarında altın apoletler, alabildiğine süslü ceketlerinde gümüş kordonlar vardı ve her şey eskisi gibiydi. Sanki bir rüya olmuştu devrim. Kasım yağmurları ile birlikte yadırgatıcı bir değişiklik de geldi. Uğuldayan bir kalabalık taştı gardan. Yepyeni insanlardı bunlar, cephe insanları. Adları Bolşevik'ti. Bu sağlam, güven verici ismi nereden aldıklarını hiç kimse bilmiyordu. Muhafızların işi gittikçe biraz daha güçleşiyor, gittikçe biraz daha sıklaşan yaylım ateşleriyle parçalanıp uçuyordu garın camları. Kaçaklar, siperleri büyük topluluklar halinde terk ediyorlardı. Engel olmaya kalkıldığı vakitte süngüye sarılıyorlardı canlarını korumak için. Aralık girer girmez alaylar halinde bir akım başladı. Garı muhafızlar işgal etti bunun üzerine. Bu önünde durulmaz kalabalığı baraj kurup durdurabileceklerini sanıyorlardı. Mitralyöz ateşiyle karşılandı gelenler ama başına, ölüme alışmışlardı. Ve muhafızlar yenildi. Brontovikler bir kente kadar sürdü onları. Sonra da gara dönüp ileri doğru yürüyüşlerine devam ettiler. 1918 ilkbaharı. Sereşkalarda kağıt oyunu oynayıp vakit geçirdikten sonra sokağa çıkan üç arkadaş o gün Korçagin'in bahçesine uğramak üzere her günkü yollarını değiştirmişlerdi. Otların üzerine uzandılar. Canları sıkılıyordu. Günlerini en iyi şekilde nasıl geçirebileceklerini düşünürken yolun ilerisinden doğru nal sesleri işitildi ve bir atlı gözüktü çok geçmeden. Şoseyi çitten ayıran hendeyi bir sıçrayıta aşarak Nagaykası'yla iki, Pavka ve Kilimka'ya işaret etti. Dipnot 1, 1917'de cepheden kaçan Rus askerleri. Bunların kısmen moral bozukluğundan, kısmen de devrimci bozgunculuk parolasına uyarak kitle halinde kaçışları çok geçmeden emperyalist savaşa karşı bir mücadele anlamını kazanacaktır. Dipnot 2, Kazak Kırbacı. Çabuk buraya gelin çocuklar, çabuk. Çite koştular, uzun bir yolculuğun tozuna gömülmüştü süvari. Arkaya itili kasketini kalın bir tabaka halinde kaplayan tozlar, asker elbiselerinin kıvrımlarına da sızmıştı. Sağlam bel kayışında kocaman bir tabanca gözüküyor ve iki el bombası sarkıyordu. Su getirin aslanlarım bana. Pavka dört nala koşarken süvari de kendisini korkusuzca inceleyen Seraşka'ya sordu. Söyle bakalım delikanlı, kimin elinde kentiniz? Haber vermeye bayılan Seraşka soluk soluğa anlatmaya koyuldu. Hiç kimsenin. Aşağı yukarı 15 gündür iktidarımız yok. Kendi iktidarımızı kurduk. Kendi kendimizi savunuyoruz. Geceleri küçük ekipler halinde biz nöbet tutuyoruz artık. Peki ya siz? Siz hangi partidensiniz? Her şeyi bir anda öğrenmek istersen çabuk ihtiyarlarsın diye gülümsedi süvari.